Ayrım 14. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşalp, sayfa 153. Aslında Özal, evrenden devraldığı insan haksızlıkları politikasını sürdürürken ustaca bir yol izliyordu. 13 Eylül sabahı Genelkurmay Başkanlığına çağrıldığı andan başlayarak tüm politikalarına ortak olduğu askeri yönetimin insan hakları konusundaki ilkelerini bir bir izliyordu. İdamlarıyla, af pazarlıklarıyla, işkenceden ölümleriyle, gözaltında kaybolmalarıyla, kaçarken vuruldu senaryolarıyla, işkenceli sorgulamalarıyla, intihar etti, pencereden düştü açıklamalarıyla, cezaevleriyle, karakollarıyla, açlık grevleriyle, ölüm oruçlarıyla, toplu yargılamalarıyla, devlet güvenlik mahkemeleriyle, sıkı yönetim yargısına devamıyla, polise verilen yeni yetkileriyle, dilekçe ve seyahat hakkını kısıtlamalarıyla, yurttaşlık haklarını yok saymalarıyla, düşünce, konuşma, örgütlenme, gösteri ve yürüyüş yasaklarıyla, 141'i, 142'si ve 163'ü ile, sansürüyle, gazeteci yazar tutuklamaları, gazete, dergi ve kitap toplatmalarıyla, kapatmalarıyla, ana dil konuşturmamasıyla, Güneydoğu politikalarıyla, sürgün uygulamalarıyla, göçe zorlamalarıyla, fişlemeleriyle, güvenlik soruşturmalarıyla, yargısız infazlarıyla, güvenlik gözetimi uygulamalarıyla, Yüksek Hakem Kurulu toplu pazarlıklarıyla, 1 Mayıs yasaklarıyla, lokal silahıyla, paylaşım ve katılım anlayışıyla, YÖK'üyle, üniversitesiyle, işsizlik silahıyla, yakın çevreyi kayıran ekonomisiyle, kanun hükmünde kararnameleriyle, yasama meclisinin dışlamasıyla, kendisinden önce yönetimde bulunan askeri hükümetten hiçbir ayrımı yoktu Özal hükümetlerinin. Madem haklarıydı, istedikleri gibi yapıyorlardı, istedikleri gibi davranıyorlardı. Özal'ın 1985'lerde söyledikleriyle 1989'larda söyledikleri arasında bir ayrım olmadığını hiç kimse görmüyor, belki de görmek istemiyordu. İnsanlar duran bir saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiği gerçeğini çoktan unutmuş görünüyorlardı. Çeviri hatasıyla suçlanan deneyimli gazeteci, ana dili gibi İngilizce, Amerikanca biliyordu. Yıllardır İngiliz ve Amerikan basını için yazıyor, radyo televizyonları için konuşuyordu. Başbakan Özal'ın gazetesi için söyledikleri sözcük sözcük çevriliyor, Türkiye kamuoyuna duyuruluyordu. Herald Tribune'in muhabirleri Mustafa Gürsel ve Uli Schetzer'in Özal'la yaptıkları bu söyleşi 11 Haziran 1985'te Türkiye basınında yayımlandı. Aslında Özal anlayışını sergiliyor, misyonunu yerine getirirken dilini tutamıyordu. Özal, Özal'ınkinin evreninkinden hiçbir farkı olmadığını anlatıyordu. Türkiye'nin güdümlü demokrasiyle yönetildiği ve ordunun etkinliğinin hala büyük olduğu iddia ediliyor. Ülkenizde demokrasinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bunlar Avrupa'da aşırı sol grupların uydurdukları yalanlar. Bir Amerikan gazetesine demeç verdiğini biliyor nasıl olsa. Önce benim partim halk tarafından seçildi. Sevsinler. Eski siyasilerin tümünün yasaklı, yeni partilerden ikisinin seçime sokulmadığı bir seçime seçim demeyi nasıl içine sindirebiliyor, hala şaşıyorum. Bizi ordu seçmedi. Elbette. Seçimler kışlalara konulan oy sandıklarında yapılmadı. Ama ANAP'ın nasıl kurulduğunu, bunda kimlerin etkin olduğunu, iktidar yolunun nasıl açıldığını herkes biliyor artık. NATO Müttefik Kuvvetleri eski başkomutanı Orgeneral Alexander Haig'in Turgut Özal'a yakınlığı hep konuşuluyordu. Gazeteci Muammer Yaşar, Özal'ın Haig'e şükran mektubunun tam metnini yayımlayarak siyasal tarihin önemli kilometre taşlarından birini aydınlattı. 17 Eylül 1991. Özal mektubun sahte olduğunu söyleyerek Bostancı hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava sonuçlanamadı çünkü Muammer ağabeyin gazetecilik için çarpan yüreği 21 Şubat 1992'de durdu. Hem sonra 1983 seçimlerinin üstünde devletin, devlet terörünün gölgesi olmadığını kabul etmeyen hiç kimse yok. Eğer ordunun tercih hakkı olsaydı muhtemel iktidara başka bir partiyi getirirlerdi. Turgut Sunalp'in partisi MDP'yi demek istiyor. Geçmişte anarşi ile sorunlarımız oldu. Bu nedenle çok dikkatli davranıyoruz. Örneğin Şemdinli Eruh katliamı olurken siz dinlencedeydiniz ve Akdeniz'i kulaçlarken olanları hiç umursamıyordunuz. Sayın Hasan Pulur'un bu konuda size yönelttiği soruyu anımsayın lütfen. İnsan hakları deyince sessiz çoğunluğun insan haklarını düşünmeliyiz. Her şeyi kendi yapmak isteyen ufak bir grubun değil. 4-5 yıl önce sıradan vatandaş akşam saat 21'den sonra sokağa çıkmaya cesaret edemiyordu. Bu insan hakları için çok daha çetin sorundu. İşkence, mişkence lafı güzah demek istiyor. Oysa bugün insanlar mutlu. Evreninkinde terör, Özal'inkinde özendirilen terör vardı. Evren ölü sayarak iktidar oluyor, Özal ölü sayarak iktidarda kalıyordu. Terörden yararlanmak, korku üretmek ve bu korkunun üstünde iktidar olmak iddiaları bir rastlantı sonucu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, 1 Ocak 1984'ten 31 Aralık 1987'ye kadar anarşi ve terör sayılabilecek 1813 olay meydana geldiğini, bu olaylarda 441'i güvenlik görevlisi olmak üzere 1011 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1282 olayın failinin meçhul olduğunu açıklıyordu. Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ın yazılı soru önergesine verilen yanıtın en çarpıcı bölümü her nedense dikkatlerden kaçırılıyordu. Devlet evrenden önce de evrenden sonra da sabotaj nitelikli olaylarla ilgilenmiyordu. Kalemli'nin yanıtında 12 Eylül 1980 tarihine kadar 1978-79 ve 80 yıllarında 12 Eylül 1980 ile 83 arası dönemde ve 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 1987 arasında anarşi ve terör nitelikli sabotaj olaylarının istatistiği tutulmamıştır deniliyordu. Parti binaları kundaklanıyor, bankalar bombalanıyor, ticaret ve iş merkezleri havaya uçuruluyor ve yönetim her nedense bunların sayısını bile merak etmiyordu. Sonra da aralarında Profesör Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun ve Bahriye Üçok gibi demokrat insanların bulunduğu 21 yurttaş siyasal nedenlerle öldürülüyordu. 30 Ocak 1990, 7 Nisan 1991. Kim bilir belki de korku yaratmak, korkuyu diri tutmak, iktidara gelmek ve iktidarda kalmak için yeni bir yoldu. Bazı insanlar gerçekten mutlu. Artık günde 20 kişi öldürülmüyor Türkiye'de. Ölü sayarak siyaset yapmak hiç kimseye yarar getirmiyordu. Terörün önlenmesi görevini hükümetin sırtından alıp, bu bir milli meseledir aldatmasıyla halkın karşısına çıkmanızın bir yararı oldu. Daha gerçekçi bir yaklaşımla açıklanan sayılar, sayılarla yalan söyleme politikasının gerçek yüzünü sergiledi. Örneğin önemsenmeyen ve önemsenmediği içinde gizlenen, çarpıtılan sayılar, ANAP'ın iç güvenlik politikasının yalana dayandığını kanıtlıyordu. 1988 yılının 12 ayı itibariyle bölgede meydana gelen terör nitelikli olay sayısı 314 iken, bu sayı 1989 yılında 802'ye, 1990 yılında 901'e ve 1991 yılında 1165'e çıkmıştır. Keza anarşik olaylar nedeniyle bölgede meydana gelen toplam ölü ve şehit sayısı 1988 yılında 148 iken bu sayı 1989 yılında 332'ye ve 1991 yılında da 418'e çıkmıştır. 15 Ağustos 1984 tarihinden bugüne kadar Güneydoğu'da 3045 kişi öldürülmüştür. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in sözleri, terörü durdurmak adına yönetime el koyanların tarihsel yanılgılarında, ANAP iktidarının bu konudaki yalanlarını da ortaya çıkarıyordu. 13 Şubat 1992. Ülkenin bir iç savaşa sürüklendiğinin söylendiği dönemde, 12 Eylül öncesinde 1977-1980 arasında 135 güvenlik görevlisi yaşamını yitiriyordu, Doğu ve Güneydoğu'da. Oysa 1980-1984 döneminde 615 güvenlik görevlisi ölüyordu. Bu iki sayı Evren'inkinin de Özal'ınkinin de başarısını anlatıyordu. Bu duruma gelebilmek için sıkı yönetim ilan etmek zorunda kaldık. Sıkı yönetimin 1978 yılında ilan edildiği nasıl olsa unutulmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bunları birer birer kaldırıyoruz. Olağanüstü hal uygulamasının bir farkı var sanki. Göz altında tutma süresini 45 günden 30 güne indirdik ve cezaevlerimizi denetimden geçirdik. 90 günlük gözaltı süresini de gözaltı süresi konusunda anayasanın ne dediğini de unutuyor musunuz? Size şunu söyleyebilirim ki bizim cezaevlerimizde Avrupa cezaevleri arasında fazla fark yok. Doğru, tümünde de dört duvar arasında gökyüzü. Tek fark belki bizde olup onlarda hiç bulunmayan siyasal suçlular, düşünce suçlularıydı. Örneğin 1 Ocak 1991 tarihinde 29.493 hükümlü, 15.846 tutuklu olmak üzere toplam 45.339 kişi cezaevlerinde barındırılıyorlardı. Bunların 3.316'sı siyasi nedenlerle cezaevindeydi. Cezaevlerindeki yaşam koşullarının dayanılmazlığı bakımından ise Avrupa'yı fark atmamız gerekirdi. Örneğin 1981-86 yılları arasında cezaevlerinde 861 hükümlü ve tutuklu öldü. Tanımlanamamakla birlikte 831 kişi eceliyle ölmüştü. 13'ü öldürülmüş, 35'i ise canına kıymıştı. 23 Mayıs 1986. Sayıları yalana ortak etmek tehlikeli bir yoldu. İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, 8,5 yıllık sıkı yönetim bilançosunu açıklarken sayıların ne anlattığının ayırdında değildi. 40.103 ideolojik olayda 4.053 yurttaş, 372 güvenlik görevlisi öldü. 59.701 kişi yargılandı. 10.110 silahlı saldırı oldu. 6.790 patlayıcı madde kullanıldı. 1.233 yasa dışı gösteri ve direniş yapıldı. 4.769 gasp ve soygun oldu. 2.594 öğrenci olayı gerçekleşti diyordu. Akbulut bunlara karşın başarılı olduklarını söyleyebiliyordu. Gelecek seçimlere tüm partilerin katılmasına izin verilecek mi? Evet, yerel seçimlere 6 partinin tümü katıldı. Yakın bir gelecekte af çıkarmayı düşünüyor musunuz? Devlete karşı eylem yapanları affedemeyiz. Seçim olursa durum değişir diyecek hali yok ya. Bu anayasa tarafından yasaklanmıştır. Biz şunu yaptık. Pişman olup mensup oldukları örgütler hakkında bilgi verenlerin cezalarını hafifleteceğimizi ve bazı durumlarda ceza vermeyeceğimizi söyledik. Anarşik olaylara karışmamış tutuklara gelince bu yaz bunlar için özel bir af konusunu inceleyeceğiz. Kamuoyunda pişmanlık yasası olarak bilinen bazı suç failleri hakkında uygulanacak hükümlere dair kanun 11 Haziran 1985'te yürürlüğe girdi. Yasaya umut bağlayanlar MLSPB davasının 5 itirafçı sanığı Şemsi Özkan, Halil Kaya, Orhan Özay, Turabi Kaçar ve İsmail Salgın'ın ölüm cezasından kurtulduklarını ve yeni hapis cezası sürelerini doldurmadan salıverildiklerini görerek seviniyorlardı. 1986 Temmuz sonu sayılarına göre itirafçı sayısı 497'ye ulaştı. Bunlardan sadece 29'u kabul edildi. 1990 Nisan'da ise bu sayı 600'e ulaştı. Yasa suç işledikten ve hatta hüküm kesinleştikten sonra ihbarda bulunanlara cezasızlık yahut ceza indirimi getirdiği için, ihbara dayalı bir cezasızlık nedeni getirdiği için hukuka aykırıydı. Yani devlet suçluları yakalama görevini suçlularla bölüşüp kendine yardım edeni ödüllendiriyordu. Üstelik geleneğimizde bir Abdülhamit dönemi vardı, bunu unutmamak gerekirdi. İhbarcılık bazı suç faillerinin yakalanmasını sağlayacaktı. Ama suçlulardan çok suçsuzları hedef alacaktı. Avukat Turgut Kazan. Yasa önerisini hazırlayan ANAP milletvekili eski askeri savcı Faik Tarımcıoğlu, meclisten çıkan biçimiyle yasayı ilk eleştirenlerden oldu. Hükümetin çıkardığı bugünkü yasa, pişman olanların topluma kazandırılmasından çok itirafçı sayısının artmasına yaradı diyordu. 13 Eylül 1986. İhbar edilen kişi sayısının 500'ü aştığı itiraf dilekçeleri vardı. İhbar edecek kişi bulamayanlar yasadan yararlanmak için avukatlarına iftira ettiler diyordu avukat Osman Ergin. Nişanlısını, babasını, dedesini, lise sıralarındaki arkadaşlarını ihbar edenler çıktı. İtiraftan sonra adı Ali Bayır olarak değiştirilen Turabi Kaçar ile adı sonradan Sedat Mete olan Orhan Özay, 14 Nisan 1987'de İstanbul'da bir konfeksiyon mağazasını soyarken yakalanıyorlardı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı gasp suçundan yargılanırken, Adli Sicil Müdürlüğü'nce mahkemeye sabıkasız olarak bildirildikleri ortaya çıktı. Bir kurum olarak İtirafçılık devlet tarafından özendiriliyordu. Cezaevlerinde itirafçı olabilecekler için özel koğuşlar açıldı, itirafçılar için ise yaşam koşulları kolaylaştırıldı. Diyarbakır cezaevinin 38. ve 2. koğuşlarında bambaşka bir yaşam vardı. İtiraf dilekçesi yazma bir uzmanlık dalı oldu. Pişmanlık yasası için kimi İtalya'dan, kimi Amerika'dan, kimi ise Osmanlı'dan esinlendiği görüşünü savunacaktı. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya göre Osmanlı'nın dağdan indirdiği eşkıyaya uyguladığı yöntemi anlatıyordu yasa ve itiraflarla 668'i öldürme, 227'si yaralama olmak üzere 1008 faili meçhul olayın aydınlanması sağlanmıştı. 9 Nisan 1988. ABD'ye yaptığınız son seyahat sırasında Türkiye'de siyasi suçlu olmadığını, sadece terörist bulunduğunu söylediniz. Barış Derneği ve DİSK üyelerinin neden terörist olarak görüldüğünü anlamak zor oluyor. ABD'de Komünist Parti yasaklanmamıştır ama bazı kurallarınız var. Bunlara göre komünistler yönetimde ve bazı görevlerde bulunamazlar. Türkiye'de ise komünizm yasalarla yasaklanmıştır. Eğer komünizm propagandası yaparsanız hapse mahkum olursunuz. DİSK üyeleri bu kıstasa göre yargılandılar. Ya Barış Derneği? Aynı. Komünizm propagandasından. CIA'nın Ankara İstasyon Şefi Paul Henze, daha 1982'lerde yazdığı bir yazıda DİSK ve TÖBDER'in anarşik eylemlere para ve silah sağlayan iki kuruluş olduğunu söylüyordu. The Wilson Quarterly, sayfa 124, 14 Şubat 1989 Cumhuriyet, Gözlem Uğur Mumcu. Özal bu hukuk dışı suçlamasında her nasılsa TÖBDER'i unutuyordu. Ama bir insanın komünizme ne kadar inandığını ve bu ideolojiden ne kadar etkilendiğini saptamak zordur. Bazı vakalar vardır. Sosyal demokrat olduğunuzu iddia edersiniz fakat aslında komünistsinizdir. Liberal olduğunu söyleyenler de faşist olabilir demek ki. Sosyal demokrat pozunda komünist, liberal pozunda faşist de olabilir yani. Örneğin DİSK'i alalım. DİSK'e komünistler mali yardım yaptı. Ama buna mahkemeler karar verecek. Özal, Barış Derneği ve DİSK için sözlerinin büyük tepki yarattığını görünce her zaman yaptığı gibi suçu karşısındakine yükledi. Yalanlarken yeni suçlamalar getiriyordu. Bir tercüme hatası olduğunu sanıyorum. DİSK'in bir takım anarşik hareketleri finanse ettiğini söyledim, tam tersini yazmışlar diyen Özal'ı Herald Tribune'den sorumlu Linda Hals yalanladı. Bant elimizde sözcük sözcük bunlar söylenmiştir dedi. Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Mesut Yılmaz'ın Özal'ı savunurken düştüğü acıklı duruma hiç kimse değinmiyordu. Yılmaz, başbakanın davaya müdahale etme niyeti yok. Barış Derneği sanıkları düşünce suçundan değil, doğrudan doğruya terörle ilişkileri dolayısıyla yargılanmaktadırlar. Bu da zaten iddianamedeki şeyi kapsamaktadır dedi. Ancak Barış Derneği davası sanıkları terörle ilişkileri nedeniyle yargılanmıyorlar ki sorusunu yanıtlarken eline kimin tarafından tutuşturulduğu bilinmeyen bilgi notunun kurbanı oldu. İddianameyi tetkik ederseniz orada var derken sesi titriyordu. 13 Haziran 1985. Özal'ın suçlamalarının İngilizce metni bir gün sonra yayımlandıysa da Özal'ın basındaki suç ortakları olayı daha fazla büyütmek istemediler. Askeri savcıların iddianamelerinden pehlivan tefrikaları yazmaya alışmışlardı. İddianamelerde 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler yazılıyordu nasıl olsa. Sizin döneminizde işkence iddiaları ile mahkeme önüne getirilenlerin sayısı önceki dönemlere kıyasla daha fazla. Bazı yetkililer bazı şeyler yapmış olabilir fakat düzenli işkence yoktur. Diyarbakır'da, Metris'te, Mamak'ta, cezaevinde günlük yaşam bile tek başına aslında düzenli bir işkencedir diyecek hali yok ya. Özal'a göre 1985 ilkbaharında da 1989 ilkbaharında da Türkiye'de işkence yoktu. Söyledikleriyle Özal bir arpa boyu yol almıyordu. En tabii savunucu. Evreninkiler bilmiyordu ama Özal'ınkiler de demokrasinin kurumları ve ilkeleriyle yaşadığı gerçeğini unutmuşlardı. Durup dinlenmeden, büyük çabalar harcayarak demokrasiyi kendi öz değer ve kurumlarına yabancılaştırmak, biçimsel olarak koruyup içeriğini boşaltmak için tek ayak üstünde çalışıyorlardı. Yaşanılan yoğun terör eylemlerinden demokratik rejimin kendisi sorumlu tutularak, kendimize özgü, bize göre yeni bir tür demokrasi gerçeğine sığınılıyordu. Özal'a yöneltilen sorular ve onun yanıtları yeni tür demokrasiyi çok güzel anlatıyordu. 13 Aralık 1983 ile 31 Ekim 1989 tarihlerini kapsayan 5 yıl, 10 ay, 18 gün süresince temel insan hak ve özgürlükleriyle ilgili sorulara verdiği yanıtlarıyla Turgut Özal, demokrasi, rejim ve insan hakları sorunlarına nasıl baktığını çok iyi anlatıyor ve evrenden hiçbir ayrımı olmadığını kanıtlıyordu. Ağzını açıp her konuştuğunda bunu bir kez daha kanıtlamaktan hiç çekinmedi. Avrupa ile ilişkilerde bir düzelme söz konusu mu? 12 Eylül'den sonra yurt içinde tutunamayanların merci maalesef Avrupa olmuştur. Burada aleyhimize devamlı kampanya yapıyorlar. Sosyalist, sosyal demokrat partilerle ilişkili olarak onları devamlı surette menfi şekilde besliyorlar. Avrupa Konseyi ile aramızın açılmasında veya meselelerin bu hale gelmesinde zannediyorum bunların menfi rolleri var. Türkiye'de sıhhatli demokrasinin bütün müesseseleriyle işlemesi için her türlü gayret gösterilmekte midir dediniz. Sağlıklı işlemeyen müesseseler hangileri? Bir laf vardır, kafamızı kuma sokmayalım. Biz çok zor bir dönemden geldik. Bir 12 Eylül öncesi dönemi vardı. Türkiye'de anarşi vardı, demokrasi yoktu. Her gün 21'e yakın insan ölüyordu. Ordu müdahale etti. 3 sene askeri idarenin altında durumumuzu düzeltmeye çalıştık. Unutmamak lazımdır ki verdikleri sözü tuttular, parlamento görevdedir. Dış mihraklardan söz ediyorsunuz. Kim bunlar? Bizim kamuoyumuz bunların kim olduğunu gayet iyi biliyor. İsim söylemek istemiyorum, faydalı görmüyorum. 8 Şubat 1984 ikinci basın toplantısı. Seçim, sandık ve parlamento olunca demokrasi oluyor, yetiyor da artıyordu ona göre. Siyasi açıdan Türkiye'de daha rahat ve serbest dönem doğrultusunda adımlar ne zaman atılacak? Bu basın suçu değil ki. Hadise TCK'nın 141 ve 142. maddeleri olunca değişiyor. Burada düğümleniyor hadise. Ceza kanunu siyasi suç diye bir madde getirmiş değil ki. Üstelik bu konu 1982 anayasasına da alınmış. Temel eksiği biliyor ama suç onun değil, ceza yasasının. Af konusunda bir hazırlığınız var mı? Türkiye'nin 1974 affıyla kötü bir tecrübesi var. İyi tecrübe olsa mesele yok. Yapılsa bile çok iyi düşünülmesi lazım. Kötü tecrübenin belgesi ortaya konulamadı hiçbir zaman. Devlet 1974 affı ile salıverilip de teröre karışanların belgesini açıklayamadı ama hep aynı sözler söylendi. Cezaevlerinden çeşitli yakınmalar var. Bu konu bize devamlı geliyor. Biz de ilgili makamlara iletiyoruz. Ancak bu olayların bir kısmı organize, hatta bayağı organize. Biz haberdar olmadan dışarıda matbuatta yer alıyor. Birbirine benzer yazılar ve mektuplar alıyoruz. 31 Mart 1984 Cumhuriyet. İlgili makama gönderen bir başbakan, kendisi ilgisiz. İnsan hakları konusunda basın toplantılarınızda ilk kez yer veriyorsunuz. Şu anda Türkiye'de insan haklarında bir gelişme var mı? Dikkat ettinizse konuşmamda yurt dışında Korsika'daki teröristlerden, Baader-Meinhof'a, Kızıltugaylara kadar birçok teröriste karşı çok sert tedbir alındığı halde bunlar üzerinde hiç konuşamazken Türkiye'de 5000 insanın ölümüne sebep olan olaylarla ilgili tedbirleri tenkit edenler olduğunu belirttim. Asıl sorun da bu. Tedbirler denen şeylerin hukuka uygun olup olmadığı beyefendi. Sanki Türkiye'de büyük çapta insan haklarına riayetsizlik varmış gibi bir hadise şekline getiriliyor. Bu sözler söylenirken Mamak Askeri Cezaevinde 400 kişi açlık grevinde ölüm sınırına gelmişlerdi ve anneleri başbakanlık binasının kapısındaydılar. Konuşmamda bunun doğru olmadığını söyledim ve biz insan haklarının en tabii savunucusuyuz dedim. 31 Mart 1984 3. Basın Toplantısı. 14. ayrımın sonu, sayfa 163.